Ayrım 31, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 388. İkinci bölüm. 2 Mayıs Çarşamba. İki arkadaşım bunu önceden mi planlamışlardı, yoksa o anda mı akıllarına gelmişti bilmiyorum. Ama taleplerinde çok dayatıcıydılar ve bundan kaçamayacağımı hissettim. Suçlamalarında haksız sayılmazlardı. Ben de çocukluğumdan beri insanlara öykülerini anlattırıp kendim fazla bir şey söylememe alışkanlığı vardır. Bu kusur bir vasıftan kaynaklandığı için onu seve seve kabullenirim. Ben başkalarını dinlemekten, düşünce yoluyla onların öykülerinin içine katılmaktan, ikilemleriyle özdeşleşmekten hoşlanırım. Ama bir gönül zenginliği tavrı olan dinleme, diğerlerinin tecrübelerinden beslenip onları sizinkinden yoksun bırakma halini alırsa, başkalarının sırtından geçinmeye dönüşebilir. Eski arkadaşlarımın isyanı karşısında teslim olmaktan başka çarem yoktu. Hem zaten benim davranışımın utangaçlık ve edepten başka bir nedeni olmamıştı. Benim öykülerimin başka birinin ilgisini çekebileceğine inanmakta hep zorlanırım. Tam tersi konusunda güvence verildiğinde ve anlatmam rica edildiğinde seve seve işe koyulurum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Daha doğrusu var da kendimden neyi gizliyorsam başkalarından da o kadarını gizlerim. Konuşulan konuya gelince, çocukluğumun geçtiği evden söz etmekten hep kaçınmışsam, bunun tek nedeni orayı düşünmemeye gayret etmemdi. Ama bugün kendimi zorlamam gerekti. Semih'e köyün yolunu tarif ettim, sonra kaçınılmaz olarak biraz aramanın ardından benim evimin silüetini buldum. Arkadaşlarım onu gördüklerinde gözleri fal taşı gibi açıldı. Sanki beni küçük düşürmek istercesine görkemliydi. Semi, ama burası bir saray deyip duruyordu. Naim de bundan mı tanıyordun? 30 yıldır bizden sakladığın ev bu muydu diye beni sıkıştırıyordu. Hepsi doğru, ev bir saraya benziyor, ondan gurur duymalıydım. Ama ben utanıyorum çünkü onu kaybettim. Her şey ben 12,5 yaşımdayken altüst oldu. O güne dek bu ev benim için dünyanın merkeziydi. Çocukluk arkadaşlarımın hepsi orayı iyi bilirdi. Onları davet etmek çok hoşuma giderdi. Böylece kendimin en iyi tarafını onlara gösteriyormuşum duygusuna kapılırdım. Bunun içinde kibir, böbürlenme ve kuşkusuz sınıf gururu adı verilebilecek şey de vardı. Ama bunlar ergenlik çağına kadar bağışlanabilir kusurlardır. Bu dünyada yeriniz olduğunu, orada davetsiz bir misafir olarak bulunmadığınızı hissetmek için onlara ihtiyaç duyarsınız. Kendine ait bir ülkesi olduğunu ve orada yüksek sesle konuşmaya hakkı bulunduğunu hissederek büyümek ne ferahlatıcı bir şeydir. Bu evde bu duyguya sahiptim ve sonrasında onu bir daha hiç bulamadım. Eğer savaş başladığında bu ev hala bana ait olsaydı, onu yitirmemek için neleri göze alabilirdim bilmiyorum. Bu sorun gündeme gelmedi, söz konusu ikilemden esirgendim. Olup bitenlerin ardından buna sevinmeliydim. Ama bu olayı uzun süre bir lanet gibi yaşadım. Babalarının evini korumayı bilen Murat'a imreniyordum. Ama aslında onun hesabına üzülmem gerekirmiş. Sonuçta kader beni şımartmıştı ama bunu fark etmem çok uzun zaman aldı. Annemle babam evlerine tapıyorlardı. Hatta iki çocukları olduğu bile söylenebilir. Ev ve ben. Bu ev babama babasından öylece miras kalmamıştı. Uzun süre 20 kadar kuzen arasında bölünmez bir mal olarak durmuş, hiçbiri payından vazgeçmediği gibi evle uğraşmak da istememişti. Sonunda babam evi eskiden dini bütün insanların dinsizler tarafından köle edilen dindaşlarını fidye ödeyerek kurtarmaları gibi satın almıştı. Kuzenlerinin paylarını almak için borçlanmış, sonra evde gereken inşaatı yapmak için bir kez daha borçlanmıştı. Bu inşaat hiç bitmiyordu. Babam mimardı ve evini hem kariyerinin başyapıdı hem de bir anlamda kartviziti haline getirmek istiyordu. O evi görenlerin aynısına sahip olmak isteyeceklerine kuşku yoktu. Evi aralarında 10 metre kadar mesafe bulunan birbirine benzer iki bina olarak tasarlamıştı. Biri restore edilmiş eski bina, diğeri aynı modele göre baştan yapılmış bir binaydı ve her ikisi de sarmaşıklar içindeydi. Bu iki kanat aralarında üç farklı tarzda bağlanmıştı. Birinci katta boydan boya camları bir tarafta cebele, diğer tarafta vadiye bakan bir asma salonla, zeminde çiçekli bir yolla ve bodrumda bir tünelle. Benim için olduğu kadar annem babam için de burası bir evden çok bir krallık ve kesinlikle bir gurur kaynağıydı. Sınıf gururundan mı söz etmiştim? Bence bu haksız bir kendini cezalandırma ifadesiydi ve annemle babamın anısına da neredeyse bir hakaret sayılır. Evin en büyük özelliği dev boyutlarda oluşu veya parasal değeri değil, zarafetiydi. Görgüsüz bir teşhir değil, estetik bir manifesto söz konusuydu. Hem annemin hem de babamın güvenli ve ince bir zevki vardı. Evleri onların güzellik aşkının ve tek kelimeyle aşklarının ürünüydü. Neşeli bir hayatları vardı. Ben bunun birinci elden tanığı, hayranı ve kazananıyım. Dolayısıyla düşüş de aynı oranda sert oldu. Her şey Umman denizinin üstünde birkaç dakikada olup bitiverdi. Annemle babamı taşıyan uçak düşüp denize gömüldü ve benim hayatımda o girdapta yok olup gitti. 66 yılının Ağustos ayıydı. Bir havayolu şirketi Karaçi'ye doğrudan sefer koyma kararı almıştı. Bunun reklamını yapmak için de tanınan bazı kişileri davet etmişti. Annemle babam seçilenler arasında oldukları için az gururlanmamışlardı. Ülkede sahip oldukları yerin bir tür kabulüydü bu. Onları hala görecekleri karşısında önceden büyülenmiş, hayran kalmış bir halde neşe içinde bavullarını hazırlarken görüyorum. İçlerinde en küçük bir kaygı, en küçük bir önsezi yoktu. Bir gece uçuşuydu. Akşam havalanıp sabahın ilk ışıklarıyla Karaçi'ye ineceklerdi. Anne tarafından dedem onları havaalanına kadar götürmüş, ben de onunla birlikte gitmiştim. Uçak havalanıp ufukta kayboluncaya kadar orada kalmıştık. Benim içimde de en küçük bir kötü önsözü yoktu. Sadece onlarla birlikte davet edilmediğimi ayıflanıyordum. Eve döndükten sonra yaz aylarında hep yaptığım gibi gecenin önemli bir bölümünü okumakla geçirmiş ve annemle babamın olmamasından istifade belki de her zamankinden geç uyumuştum. Öğleye doğru uyandığımda alışık olmadığım gürültüler işittim. Ev arı kovanı gibi uğuldayan bir kalabalık tarafından istila edilmiş gibiydi. Kim var diye bakmak için odamdan çıkmış ve insanların bana bakış biçimlerinden, özellikle de köyün kadınlarının beni bağırlarına basışlarından kötü bir şeyler yaşandığını anlamıştım. Bu felaket yetmezmiş gibi hemen peşi sıra bir yenisi sökün etti. Parasız kalmıştım. Bunu bana bir ay sonra söyleyeceklerdi. Gerçi tek mirasçı olarak servet değerinde bir evin sahibiydim. Ama aynı zamanda bankaya olan borcum söz konusu servetin iki katıydı. Babam temkinli davranmamıştı. Niye davranacaktı ki zaten? Sipariş defteri doluydu, çok para kazanıyordu, gücü kuvveti yerindeydi. O çalışma ritmiyle borçlarını 2 veya 3 yıl içinde ödeyebilirdi. Ama o öldüğü anda her şey çöktü haliyle. Hiçbir gelir kalmadı. Hesabında parası yok gibiydi. Hayat sigortası yoktu. Gençliğimde bankacılara çok sövüp saymışımdır. Hele o dönemde öfkeden kuduracak gibiydim. Herhalde yine aynı nedenden ötürü 14 yaşıma geldiğimde Marksist olduğumu söylemeye başladım. Daha sonra bunu entelektüel gerekçeler bulacaktım. Ama o ilk anda tek neden öfkeydi. Aile avukatı borcu kapatmak için evi bankaya vermekten başka çare olmadığını bana açıkladı. Ona ve yeryüzündeki tüm avukatlara karşı da hınçlandım. Ama bugün benim için olabilecek en iyi uzlaşmayı sağladığımı biliyorum. Ev dışında kesinlikle hiçbir şeyim yoktu. Babam olmadan bizim mimarlık bürosu 5 para etmiyordu. Büronun mülkiyeti ona ait değildi ve çok geçmeden zaten kirayı ödeyemeyecektim. Avukatın bankanın 1 milyon 200 bin liralık bir borcu, bunun ancak yarısı eden bir ev karşılığında silmesini sağlamıştı. Hatta fazla yoksunluk çekmemem için bana da küçük bir miktar para ayırmıştı. Ama o dönemde olayları böyle görmüyordum. Avukatlara ve bankalara, mimarlara, havayolu şirketlerine, Tanrı'ya karşı öfke doluydum. O küskünlük içinde evden ayrılırken hiçbir şeyi, hatta kitaplarımı bile almak istememiştim. Anneannemle dedemin yanında yaşamaya gittim. Annemle babamın evimin gelecek düşlerimin ardından ne kadar ağladım bilemiyorum. Herhalde tahammül edilmez bir vaziyetteydim ve ancak o iki ihtiyarın sabrı, bana gıkları çıkmadan katlanma güçleri ve sevgileri sayesinde yeniden yaşamaya başlayabildim. Bunlardan hiçbir zaman söz etmek istemedim. Bir tek kez bile bizim evi ziyaret etmeye, hatta önünden geçmeye çalışmadım. Oraya dönmeyi ancak Semi ile Naim'in zorlamasıyla kabul ettim. Bir de aradan bir savaş ve sürgün, ayrıca da 30 yıl geçmesi, içimde uğuldayıp duran ergen öfkenin yaşam tarafından yavaş yavaş evcilleştirilmesi gerekti. Bugün mecburi bir hac ziyaretiyle yitirilmiş eve döndüm. Onu dışarıdan gördüğümde boğazım düğümlendi. Hiçbir şey söylemeden elimle işaret ettim. "Bu mu?" Başımı salladım. Naim bana, "Bundan mı utanıyordun?" dedi. "Bizden sakladığın ev bu muydu?" Çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya başladım. Arkadaşlarım aniden utandılar. Beni zorladıkları için özür dilediler. O zaman onlara her şeyi veya tamamına yakınını anlattım. Önceki hayatımı, uçak kazasını, bankayı ve evden gidişimi, ilk sürgünümü. "Semi, bilmiyorduk," dedi. Eli saçlarımda dolaştı. Sonra bana doğru eğilip alnımdan öptü. Henüz arabadan inmemiştik. Onun yanına, sürücünün yanındaki koltuğa oturmuştum. Naim arkadaydı. Bana bütün bu anlattıklarını o kadar yıl boyunca içinde mi tuttun diye sordu. Kısaca cevap verdim. "Evet, tuttum." Ve hiç nedensiz gülmeye başladım. Arkadaşlarım da katıldı. Üçümüzün de buna ihtiyacı vardı. Duygusallığın sınırına varmıştık ve bunun içine yuvarlanmak istemiyorduk. Gülmenin avantajı kederden mi, sevinçten mi, hasretten mi, empatiden mi yoksa sadece dostluktan mı olduğunu seçmeye gerek kalmadan gözlerimizi yaşartabilmesiydi. O arada uzun dakikalar boyunca bayağı bir gürültü patırtı yaşandı. Sonunda ben konuyu şöyle bağladım. Şu ana dek hikayemi bilenler sadece anneannem ve dedem, yaşlı mürebbiyem, avukatım ve bankacıydı. Onların da hepsi öldü. Bunu bugüne kadar hiç anlatamamıştım. Bu ilk seferdi ve son sefer olacak. Semi eksiksiz bir yumuşaklıkla, "Son sefer olacağından o kadar emin değilim," dedi. "Artık baraj yıkıldığına göre suyun akmasına engel olamazsın." Bu sözleri, bu imgeyi duyunca yeniden aptal gibi ağlamaya başladım. Arkadaşım nasıl özür dileyeceğini, beni teselli etmek için ne yapacağını şaşırmıştı. Başımı göğsüne yasladı, eliyle yeniden saçlarımı ve ensemi okşamaya başladı. Naim kendi kendine konuşur gibi, "Eğer ödülün bu olacağını bilseydim ben de ağlamak için bir bahane bulurdum," diye söylendi. Ve yine gözyaşlarından kahkahalara geçtik. Sonra söze devam ettim. "Size yitik cennet hikayeleri anlatacak değilim ama içimde kalan duygu tam olarak bu. Adaşım olan atamız gibi kovulduğum bir cennet ama bir günahtan değil, bir kazadan ötürü. Annemler gezip görmeyi seviyorlardı, yaşamaktan mutluydular ve beni deyim yerindeyse akıllıca seviyorlardı. Babam bana resimden ve mimariden, annem de kumaşlardan, çiçeklerden ve müzikten söz ederdi. Sık sık 33 devirli plaklar alır ve birlikte dinlememiz için beni yanına çağırırdı. Şımartılan iki erkek kardeşle birlikte yetişmekten çok çektiğine kuşku olmayan Semi, "Sen de tek oğuldun," diye ekledi. Ne erkek ne kız kardeşim olmasını bir ayrıcalık gibi yaşamadım. Oyun arkadaşım yoktu ve bunun eksikliğini duyuyordum. Tek başıma oynuyordum. 12 yaşımda hala kurşun askerlerimi hizaya sokardım. Onları ancak evden ayrıldığımda terk ettim. Naim, "Adam, senin yerinde olsam bunu yüksek sesle söylemezdim bir daha," dedi. "Niyeymiş?" diye Semih müdahale etti. "Hayatları boyunca kurşun askerlerle oynayan herifler var." Semih'in beni savunmaya çalıştığından emin değilim. Muhtemelen çenemi tutsam daha iyi ederdim. Peki Blue uçağına girince İskoç eteklikli bir müfreze mi satın aldın? Naim'in bu vahşi saldırısı Semih tarafından yeni okşayışlarla ödüllendirilmemi sağladı. Tüm bu sohbet sırasında eski evimin kapalı bahçe parmaklıklarının dışında arabada kalmıştık. Ev boş, hatta belki de terk edilmiş ve viraneye dönmüş gibi duruyordu. Dışarıdan görülebilen az sayıda kepenk, daha yeni olan binanın birinci katındakiler kapatılmıştı ve boyaları içler acısı haldeydi. İçeri girmeyi deneyelim mi? Teklif Semih'den gelmişti. Hayır. Öyle güçlü haykırmıştım ki kendini özür dilemek zorunda hissetti. O zaman ben de haykırdığım için özür diledim. Elini alıp dudaklarıma götürdüm. Gülümsedi, sonra çok kısık bir sesle ekledi. Kime ait bilmiyorsun sanırım. Hayır, en ufak bir fikrim yok. Hiçbir zaman da öğrenmek istemedim. Makine gibi cevap vermiştim. Aklıma başka bir fikir gelmişti. Arabayı biraz ileri alabilir misin? Şuraya, evin ilerisine. 20 metre daha. Şu ağacın altına park et. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa şurada bir yol olacaktı. Yol anılarımdaki gibi hala oradaydı. Eski Roma yollarının bir zanaatkar elinden çıkmış versiyonunu andıran, düzensiz ama düz taşlarla kaplanmış bir yol. Onu görür görmez arabadan çıktım, arkadaşlarıma peşimden gelmelerini işaret ettim. 3. Bölüm. Yol dik bir eğimle aşağı iniyordu, yağmurda kaygan olurdu. Ama o gün hava sıcak ve kuruydu. Üç arkadaş kendilerini iki tepenin arasında küçük bir vadinin dibinde buldular. Bitki örtüsü gürdü. Araba girebilecek hiçbir yol, hiçbir ev, hatta hiçbir ekili tarla gözükmüyordu. Makiler ve çalılıktan başka bir şey yoktu. Bir de böğürtlenlerin iki yandan istila ettiği ama tıkamadığı taş döşeli o yol vardı. Tek sıra halinde yürüdüler. Adam başta yürüyor, bazen bir dalı kenara çekiyor veya bir dikenin üzerinden atlıyordu. Zaman zaman arkadaşlarının kendisini izlediğinden emin olmak için geri dönüyordu. Topuklu ayakkabılarıyla Semiramis ve arkasında da Naim ilerlemeye devam ediyorlardı. Ama adam yine de onlara peşimden gelin diyordu. Bir ara durdu, bakışlarını çevresinde gezdirdi, sonra güvenle açıkladı. Yaklaştık. Naim soluk sola aman ne mutlu dedi. Ve daha yürümeye başlayalı 5 dakika olmadığı halde alnında ve ensesinde biriken terleri sildi. Gerçi başta aşağı doğru inen yolda şimdi çok dik bir biçimde tırmanmaya başlamıştı. 30-40 metre sonra adam da soluk soluğa kaldı. Sonra arkadaşlarına doğru dönüp işte burası bakın dedi. Sesi kısılmış, kuşkusuz hem orasının sükunetine hem de kendi anılarına saygı gereği neredeyse bir fısıltı haline almıştı. Semiramis ve Naim etraflarına bakındılar. Üzerinde eski ahşap bir kapı bulunan bir duvar dışında görecek fazla bir şey yoktu. Ama adamın tam bu yerde anlatacak bir öyküsü olmasa onları buraya kadar sürüklemezdi. Giriş faslıyla başladı. Buraya ilk geldiğimde beni asıl etkileyen yolun birdenbire sona ermesi olmuştu. İnsan vadinin dibine kadar ineceğini düşünüyor, sonra tırmanmaya başlıyor ve kendini bir duvarın dibinde buluyor. Taşları yolunkilere benzeyen ve aynı şekilde dizilmiş bir duvar. Tek fark yolun taşlarının yatay, duvardakilerin dikey olması. Semiramis, peki duvarın arkasında ne var diye sordu. Ben de çocukken kendime bu soruyu sormuştum. Ama duvar o kadar yüksek, benim boyum da o kadar kısaydı ki öteki tarafta ne olduğunu görmem imkansızdı. Uyuyan güzelden Doktor Mora'ya ve Mavi Sakal'a varıncaya dek neler neler hayal etmedim. Sonunda bir gün öteki tarafa bir göz atmak istedim. Bana bir merdiven, daha doğrusu katlanıp açılabilen portatif bir merdiven lazımdı. Evde bunlardan çok vardı, birini gizlice çıkardım. Onu buraya kadar taşımak benim için zorlu bir sefer oldu. Bir ağaca sırtını dayayan Naim, ''Otursak daha iyi değil mi?'' diye teklif etti. ''Bana öyle geliyor ki bu hikaye uzun sürecek.'' Hala terlerini siliyordu. Birkaç adım ötelerinde yere devrilmiş bir ağaç gövdesi vardı. Hep birlikte onun üzerine yerleştiler. Yüzleri gölgede kaldı. Adam duvarın dibindeki belirli bir noktayı arkadaşlarına işaret ederek hikayesine devam etti. Merdivenimi tam şuraya koymuş, sabit durup durmadığını kontrol etmiş ve üstüne tırmanmıştım. Boyu ancak yetiyordu, duvar hala çeneme geliyordu. Arkasında ne olduğunu görmek için parmak uçlarında yükselmem gerekti. İlk gördüğüm pembe bir havluya sarılmış bir baş oldu. Sonra yine pembe renkteki bornozu içinde bir kadının silüetini gördüm. Penceresinin pervazına oturmuş, sırtını da yarı yarıya dışarı, yani bana doğru dönmüştü. Elinde tuttuğu bir kağıda, herhalde bir mektuba, gün ışığında bakıyordu. Bir süre geçti, kadın hareketsizdi, ben de hareketsizdim, soluğumu tutmuştum. Sonra mektubu bıraktı, havluyu çıkardı, başını sallayıp saçlarını rüzgarda uçuşturdu. Sinemadaki kadınlar gibi sarışındı. Bir ara bornozunu çıkartacakmış gibi bir hareket yaptı. Ama o zaman bir refleksle dışarı ve yukarı doğru baktı ve beni gördü. Bakışlarımız kesişti, birbirine kilitlendi. Bir dalın üzerine tünemiş ve ağacın dibinde duran yılandan gözlerini ayıramayan kuşları duymuşsunuzdur herhalde. Uçsalar kurtulacaklar ama uzuvları artık onlara itaat etmiyor ve doğrudan yırtıcı hayvanın ağzına düşüyorlar. Adam not defterine arkadaşlarının dinlediklerinden çok da farklı olmayan bir ifadeyle "O sabah ben de tıpkı o kuşlar gibiydim" diye yazacaktı. Olduğum yerde donup kalmış hipnotize olmuştum. Ne gözlerimi ne de kaslarımı hareket ettirebiliyordum. Ve dişi yırtıcı beni almaya geldi. Şu kapıyı şimşek gibi açtı ve dışarı çıktı. Pembe bornozu sırtında, baş havlusu şimdi omuzundaydı. Islak saçları açıktı. Bulunduğum yerden derhal aşağı inmemi emretti, itaat ettim. Bir kulenin zindanına atılma gibi bir korkum yoktu, sadece utanıyordum. Ama bu da bir korku biçimidir. Bana parmağıyla merdiveni işaret edip onu da beraberimde taşımamı belirterek kapıdan içeri soktu. Merdiveni katlayıp kolumun altına aldım. Peşimden geldi ve bahçe kapısını bir sürgü koluyla arkasından kapattı. Onun önünde aptal aptal dikilip durdum. Koltuğumun altında kaba bir karabina gibi duran, merdivenle hazır ola geçmiş bir askere benziyordum. Hanımefendi de beni teftiş ediyordu. Herhalde beni ne yapacağına karar veremediği için aceleci davranmıyordu. Bense yere bakıyordum. Çıplak ayaklarına da bornozla aynı kumaştan yapılmış pembe terlikler geçirmişti. Önleri açıktı. Beni tepeden tırnağa süzmeyi bitirince sordu. ''Yaptığından gurur duyuyor musun?'' ''Başımla hayır'' yaptım. ''Annene babana anlatayım mı bunu?'' ''Yine hayır'' yaptım. ''Her sabah evime gelmeye niyetli misin yoksa?'' ''Yine hayır'' yaptım. Dudaklarım büzülü, gözlerim hala yerde. Öndeki açıklıktan aynı renkte oje sürülmüş tırnakların görüldüğü pembe terliklerle çimenlerin arasındaydı. ''Dilini mi yuttun?'' ''Başımla yine hayır'' yaptım. ''Niye ağzını açmıyorsun o zaman?'' O anda dört elle cesaretime sarılıp ''Nezaket gereği'' diye cevabı yapıştırdım. Kadın gülmekten katılarak alaycı bir tonla benim sözlerimi sanki hayalet bir izleyici kitlesini şahit göstermek ister gibi yüksek sesle tekrarladı. Sonra bana sordu ''Herhalde sürekli yere bakman da nezaket gereği değil mi?'' En sonunda birbirimizi anlamaya başlamışız gibi başımla hemen evet yaptım. Bir kadının karşısında başını yere eğmekte haklısın. Bu iyi bir terbiyenin işaretidir. Tam içim rahatlamaya başlamıştı ki arkası geldi. Genç bir adamın kadınları duvarın üstünden gözetlemek için merdivenlere tırmanması da çok iyi bir terbiye işaretidir, değil mi? O noktada cevap vermek aklımdan bile geçmedi. Sadece bir yargıcın vereceği hükmü bekler gibi gözlerimi ona doğru kaldırdım. Kadın gülümsedi, ben gülümsedim. Gülümsemeyi kesmeden kaşlarını çattı ve sordu. ''Eğer beni terbiye gereği gözetlemiyorsan hangi nedenle yapıyorsun bunu?'' Onun gülümseyişi sayesinde içime biraz güven geldiği için cevap verdim. ''Meraktan.'' Bu söylediğim gerçeğin ta kendisiydi. Bakışlarını benden ayırmadan sustu ve sanki hangi cezaya hükmedeceğine karar vermek ister gibi beni tepeden tırnağa süzdü. Eğer istesem merdiveni burada alıkoyabilir ve annenlere gelip kendilerinin almasını söyleyebilirdim. Birkaç saniye bekleyip sonra içimi rahatlattı. Bunu yapmayacağım. Özür dileyeceğine ve beni bir daha asla gözetlememeye söz vereceğine eminim. Hiç vakit yitirmeden bu sözü verdim. Ama o beni can kulağıyla dinlemiyor, hala uygun cezayı arıyordu. Sonunda kendini affettirmek için merdivenini şimdilik buraya, duvara dayayacaksın ve oraya, mutfağa gideceksin. Mavi önlüklü yaşlı bir kadın göreceksin. Adı Maher. Ona sabah kahvemi istediğimi söyleyeceksin. Yüksek sesle konuş çünkü çok az işitir. Ülkedeki en iyi Türk kahvesini o yapar ama zor yürür. Senin bacakların çok sağlam, ona yardım edebilirsin dedi. Evin uzunlamasına bir planı vardı. Mutfakla bizim bulunduğumuz yerin arası en az 30 metreydi. Kadın kahve pişinceye kadar mutfakta beklememi, sonra bir tepsiye koyup dökmeden kendisine getirmemi istedi. Sen de içer misin? Kaç yaşındasın?
10,5.
Bir de buçuğu var ha? Bunu sanki o yarım yıl çok önemli bir fark oluşturuyormuş gibi kaşlarını çatarak söylemişti. Öyleyse büyümüşsün, içebilirsin. Şekerli mi seviyorsun? Başımı salladım. O halde ceza olarak sen de benim gibi sade içeceksin. Yine başımı salladım. Görüyorum ki yine dilini yuttun. Evet veya hayır bile diyemiyorsun. Onun yanında kendimi aynı anda hem 4 yaşında hem de yetişkin gibi hissediyordum. Sonunda ağzımdan utangaç bir evet çıkabildi. Hemen düzeltti. Evet hanım, bana hanım diyeceksin. Artık zaman aşımına uğramış bu hitap biçimini o ana dek duyma fırsatım hiç olmamıştı. Anlaşılan Osmanlı döneminde bir kadına kibarca hitap etme şekli buydu. Ama benim hatta annemle babamın döneminde bildiğim kadarıyla çok yaşlı ve görgülü birkaç kişi dışında hiç kimse tarafından kullanılmıyordu. Daha sonra komşumuz benim adımı sordu. Adam. O sırada adımı Fransa'ya gitmeden önce yaptığım gibi yani ilk A'yı uzatarak ve sondaki M'nin üzerine basarak söylüyordum. Sanki temrin yapar gibi benim ardımdan tekrarladı. Adam, ben sana böyle diyeceğim. Adam, ben sana böyle diyeceğim. Adam, sadece adam. Çünkü küçüksün. Ama sen bana sanki adım yokmuş gibi terbiyeli bir şekilde hanım diyeceksin. Çünkü ben annen yaşındayım. Olabilecek en terbiyeli ve yumuşak şekilde evet hanım diye cevap verdikten sonra mutfağa gittim. Orada Ummaher adındaki kadın sanki incir hırsızıymışım gibi aksi aksi bakarak beni tepeden tırnağa inceledi. Avazım çıktığı kadar haykırarak hanımın 2 sade Türk kahvesi istediğini bildirince o da eğilip tam suratıma "Sağır değilim!" diye bağırdı. Sonra beni cezalandırma sırası ona gelmiş gibi üzerine ağzına kadar doldurulmuş 2 bardak soğuk su, dolu fincanlar, 1 tabak zeytinyağlı kekik, 1 tabak keçi peyniri ve 1 sepet köy ekmeği koydu, kocaman bir tepsiyi bana taşıttı. Tepsi çok ağır değildi ama öyle büyüktü ki onu 2 elimle tutarken ayaklarımı nereye bastığımı göremiyordum. Bir yere takılıp düşmemek için çok ağır ağır yürümek zorunda kaldım.
31. ayarın sonu. Sayfa 402.